Ayrım 32. Sayfa 359'dan devam. 5. Perde gerisi. 12 Mart olayın arkasında neler vardır? Bu husus bir gün açıklığa kavuşacaktır. 12 Mart olayının arkasında Sayın Batur'un yeri nedir? Bu hususta bir gün açıklığa kavuşacaktır. Yavuz Bey kimdir? Tepeden inmeciler kimlerdir? Ne yapmak istemişlerdir? 9 Mart 1971 günü saat 17.30'da Hava Kuvvetleri Komutanı odasına yapılan toplantıda kimler vardı? Bu toplantı niçin yapılmıştı? Bu toplantıda neler konuşuldu? Demirel bana verdiği açıklamasında bu soruları da ortaya atıyordu. Mart 1971'in daha ilk günlerindeyiz. Sonradan ortaya çıkan, ne var ki sahibince işkence altına verilen bir ifade olarak nitelenen açıklamalara göre, Faruk Gürler, 2. Ordu Komutanı olarak Konya'da görevdeyken kaygılarını dile getiren kişiye şu seçenekleri sıralamıştı. Parantez, yıl 1969. 1. Hikâmet'in çekilmesi, yenisinin kurulması. 2. Yeni seçimlere gidilmesi. 3. Komuta Konseyi ile MGK'nın yetkileriyle yasayla genişleterek bunların söz sahibi kuruluşlar olarak göreve çağrılması. 4. Son çare olarak bir müdahalenin düşünülmesi. Alınan bilgilere göre 9 Mart 1971 günü Genelkurmay'da hızlı bir çalışma gözetiliyordu. Gürler'in General Mehmet Tuğcu ile Kor General Atıf Erçıkan ile görüşmelerinden sonra Batur'la yarım saat bir konuşma yaptığı duyulmuştu. Bu konuşmadan sonra 9 Mart günü saat 17.30'da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un komutanlık odasında bir toplantı yapılacağı öğrenilmişti. Bu toplantıya özellikle Faruk Gürler, Muhsin Batur, Ahmet Dural, Hulusi Kaymaklı, Atıf Erçıkan, İhsan Över, Şükrü Köseoğlu, Celil Gürkan katılacaklardı. Hava kuvvetlerinde belirlenen saatlerde olağanüstü bir hava esiyordu. Toplantıda Atıf Erçıkan, ordu evinde rastladığı Turgut Sunalp'in "Siz hazırsanız biz de hazırız." dediğini aktardı. Daha önce hazırlığı yapılan çay ve pastalar geldi. Bu nedenle daha sonra o toplantıya pastalı toplantı adı verildi. Faruk Gürler daha önceden hazırlanan bir metni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oremral Celal Eyicioğlu'na da göstermeyi, önerilerini almayı istedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Batur bu öneri üzerine "Paşam, bırakınız Allah'ınızı seversiniz. Ben o zatla temas etmem." yanıtını vermişti. Kimi yeni gelişmeler olmuştu. Hava ve kara kuvvetlerinde ileri aşamada kimi önlemlerin alındığı seziliyordu, anlaşılıyordu. Gene o bilgilere göre kurucu meclise gireceklerin adları çaylı pastalı toplantı okunmuştu. Kim adlı üzerine çekimser kalındı. Arada sırada Batur'un söze karıştığı, ne var ki kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Faruk Gürler'in huzursuz olduğu gözetiliyordu. 10 Mart'ta toplanacak olan genişletilmiş komuta heyetinde sorunun görüşülmesi, buradan çıkacak sonuca göre eyleme geçilmesi kararlaştırılmıştı. Komutanlar bu toplantıdan sonra ordu evindeki akşam yemeğine gittiler. Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü ettiği önemli toplantı işte buydu. 6. Sivil muhtıra. 10 Mart 1971 günü genişletilmiş komuta heyeti toplantısında, toplantıdan koridora bir başka haber yansıdı. Gürler Paşa, Mehmet Tuğcu'ya bir başka muhtıra iletmişti. AP Milletvekili Aydın Yalçın ve kimi arkadaşlarının yazdığına göre ordunun müdahale etmemesi isteniliyordu. AP grubu kısa bir süre içinde Demirel'i istifaya zorlayarak sorunu çözecekti. Genişletilmiş komuta heyeti toplantısına ara verildiği sırada Faruk Gürler, kendisinden buyruk gelmedikçe kimi birliklerin davranışa geçmemesinin herkese duyurulmasını yakın çevresinden istemişti. İhtilalin oldu olacak aşamasına geldiğine inananlar, o gün yeni bir havanın egemen olduğunu görüyorlardı. Onların bilmediği kimi davranışlar söz konusuydu. Oysa kimileri Faruk Gürler'in karar veremediğini ve bu kararı 24 saat ertelediğini öğrenmişlerdi. 11 Mart 1971 gününü 12 Mart'a bağlayan gece, kimi yeni gelişmelerle müdahalenin biçiminde önemli bir değişim olacaktı. Bütün toplantılarda bulunan, darbeden sonraki yeni düzenlemede Genelkurmay Başkanı'na getirileceği söz edilen Kor General Atıf Erçıkan, o gece Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'a gitti. Bir müdahale, ama nasıl bir müdahale? Tağmaç, Erçıkan arasında askerlerin deyimiyle ayrıntılarıyla birlikte bir durum muhakemesi yapılmıştı. Tahmaç, Deniz Kuvvetleri Komutanı İyicioğlu ile ilişki kurmuştu. Sonra, derhal köşke çıkılmış, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a duyurumu iletilmiş, ordunun radikal davranışı önlemek, öte yandan da içinde bulunan çıkmaza bir çözüm yolu getirmek sorunu tartışılmış, bir sonuç araştırılmıştı. Ve sonra, hazırlanan 12 Mart muhtırası metni, ertesi gün radyoya, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarına elden postalanmıştı. 7. Her şeyi bilen ve başbakana haber vermeyen bir cumhurbaşkanı. Cuntasal devinimleri, bunlar arasındaki ilişkileri, yüksek düzeydeki komutanlardan kimilerinin eğilim ve isteklerini bütünüyle bilen, ancak muhtıranın 12 Mart günü patlayacağını öğrenemeyen tek bir kişi vardı. Başbakan Demirel. TBMM'deki yeminine bağlı kalacağını, başbakanın bütün uyarılarına karşın ordudan herhangi bir davranışın gelemeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Sunay, bir gece önceki durumu başbakanına iletmemişti. Garip bir rastlantıdır ki 1980'de 12 Eylül'den önce Cumhurbaşkanı'na verilen ordu uyarı mektubunu da Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 6 gün cebinde taşımış, uyarıyı aldığı gün başbakanı gene Demirel'i çağırarak durumu anlatmamıştı. 12 Mart'a nasıl gelindiğini genişçe açıklayarak yazmanın yararı yatsınamaz. Ordu içinde cuntasal çalışmaların ya da birikimlerin nasıl oluştuğunu kamuoyunun bilmesinde yarar vardır. 1971 muhtırasına gelinceye değin görülen aşamalar bir biçime 12 Eylül'e gelinirken de değişik biçimlerde ola gelmiştir. 12 Mart öncesine komuta heyetinin sözcülüğünü bir bakıma Muhsin Batur yaparken, 12 Eylül öncesi aynı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulus üstlenmiştir. Her iki komutan da müdahaleye esas sayılacak nitelikteki gelişmeleri Milli Güvenlik Kurulu'nda yazılı ya da sözlü dile getirmişlerdir. Olayların gelişmesinden, yeni boyutlar almasından sonra her iki müdahale kendiliğinden gelmiştir. Her iki müdahalede de özellikle yabancı yayın çevrelerinin sorduğu soruda da belirtildiği gibi askerlerin sivil yönetimlerle birlikte demokratik düzen içinde anarşik olayları neden ezmediği sorunu hep canlı kalmıştır. Fakat 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de askeri yönetici kadroların önemli kaygısının bir Mustafa Muğlalı ya da 27 Mayıs'ın Genelkurmay Başkanı Erdelhun gibi olmamak nedenine dayandığı görülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi Mustafa Muğlalı, sivil yönetimli bir dönemde Doğu'da 33 kişiyi kurşuna dizdirmekten sanık olarak yargılanmıştı. Erdelhun ise 27 Mayıs'tan önce sivil yönetimin yanında bir ihtilalin karşısında davranış göstermişti. Tarihi yazanlar, acaba Türkiye'nin bu dönemlerini, bu öğeleri göz önüne alarak tam bir tarafsızlıkla yazıyorlar mı ya da yazacaklar mı? Aklımdan hiç çıkaramadığım soru budur. 8. Darbe. Mart ayı başından sonra artık hepimiz tedirgindik. Ordu çevrelerine egemen olan kararlı havayı sezip geleceği görmemek olanaksızdı. Ellerini ovuşturanlar, kızanlar, bozulanlar, demokratik düzen adına hayıflananlar. Karmakarışık bir ortam içindeydik. Geceleri kulağımız tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi sokaklara dönüktü. Tank paletlerinin, askeri araçların çıkaracağı gürültülerle uyanmayı bekliyorduk. Gündüzleri bürolarda durmaksızın perde gerisine gelişen olayların ayrıntılarını almaya çalışıyor, kaçırılan Amerikalıların öldürülüp öldürülmeyeceğini soruşturuyor, haber yönüyle anarşik olaylara bakarken acaba bu gece müdahale gelecek mi diye birbirimize soruyorduk. 11-12 Mart gecesi olup bitenlerden başbakan gibi hiçbirimizin haberi yoktu. Fakat başbakanın bilmediğini, başkentte bilen odak noktaları da vardı. Örneğin İsmet Paşa'nın Pembe Köşkü, müdahalenin gelmekte olduğunu sadece sezmiyordu, gelişmeleriyle biliyordu. Genişletilmiş komuta heyeti toplantısının başladığı 10 Mart 1971 günü tercümanda bir yazım çıktı. Başlığı en tehlikeli yoldu. Yazıda komutanların gidişe dur demek için mektup ya da muhtıra yoluyla hikometin çekilmesini isteyeceklerini işliyordum. Komuta heyetindeki yüksek rütbeli subayların aralarında yaptıkları toplantılarda bu sonuca vardıklarını açıkça belirtiyordu. Ne var ki yazının öteki bölümünde bu tür müdahalenin anayasanın komutanlarca çiğnenmesi ile eş anlamda olacağını da vurguluyordum. Telefon çaldı. "Eğer vaktiniz varsa," dedi Demirel. "Bana kadar gelir misiniz?" "Elbette," dedim ve Güneş Sokak'taki evine gittim. Birinci kattaki çalışma odasındaydı. Yalnızdı ama suskundu, düşünceliydi. Kısa öze girmezden önce kimi konulara değindi. Sonra yavaş bir sesle, "Bugünkü yazınızı okudum," dedi. "Bekledim. Devletin istihbarat güçleri yazdıklarınızı doğrular bilgi vermiyorlar. Onlara göre orduda herhangi bir durum yok." "Şaşırdım. Devletin istihbarat örgütleri. Bütün olanı biteni bilmeyecekler. Olanaksızdı bu. Yıllar sonra Demirel'in Milli İstihbarat Teşkilatı'na yakınmakta olduğuna tanık olacaktım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın her dönemde her hükümete gerçekleri yansıtan bilgi vermediğini söyleyecekti. Oysa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi devlet istihbaratı yapmaktı. Yalnızca kimi şemalarla aşırı sol ve aşırı sağ gruplaşmaları sürekli olarak anlatmak değil görevi. İki ayrı hikamette bulunan bir bakan bir gün bana, "Geçen gün MIT gene bilgi verdi. Aa, bir de baktım ki aynı konularda daha önce verdiği bilgileri yeni hikameti tam tersiyle anlatıyor. Bize solu çekiştirirken şimdi sağı hedef almış anlatıyor," demişti. Demirel'e, "Sizin istihbarat örgütlerinden aldığınız bilgileri bilemem. Bildiğim bir şey varsa bir müdahale ya mektup ya da muhtıra biçimde bugün yarın geliyor," dedim. Hayretle yüzüme baktı. Bana mı yoksa devletin örgütlerine mi inansın, kararsızlık içindeydi. "Ben," dedim, "aldığım bilgileri yazdım. Doğruluğuna da inanıyorum." Ayrıldık. Kararsızlıkla geçen beklentilerle dolu bir gün daha başladı. 12 Mart günü radyoları açtık, muhtıra okunuyordu. 9. Beni de devreden çıkardılar. 12 Mart 1971 günü sabah saat 11'de Demirel Güneş Sokak'taki evinin birinci katındaydı. Telefon çaldı, açtı. Karşısındaki MİT Müsteşarı Korgeneral Fuat Doğu vardı. "Doğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dileğini size iletmekle görevliyim," diye söze başladı. Ekledi, "Biraz önce yanlarındaydım. Süleyman Bey istifasını versin diye buyurdular." Demirel kıpkırmızı oldu. Cumhurbaşkanı'nın bir aracı eliyle böylesine bir mesaj göndermesinde garipsedi. "Fakat Fuat Paşa," dedi Demirel, "daha iki gün önce siz bana Cumhurbaşkanı'nın bir başka mesajını getirdiniz. Sayın Sunay, söyle Süleyman Bey'e ben 22 Şubatlar, 21 Mayıslar gördüm. Kaygı duymasın diyordu," dedi ve adeta bağırdı. "Peki ama neden?" Fuat Doğu, ordunun müdahale kararını aldığını kısaca anlattı. "Bu nedenle böyle uygun görüyorlar. Süleyman Bey, bir an önce bunu yapacak olursa daha iyi olacak diyorlar," diye de ekledi. Belki de Sunay, muhtıranın okunup hikametin ordu eliyle istifaya zorlanmasından önce birkaç saatlik bir öncelik alarak ve ona istifasını verdirerek kamuoyunda beklenen zor duruma düşmesini önlemek istiyordu. Fakat bu önlem ne yazardı? Hikamet, muhtıradan iki saat önce istifa edip çekilse, muhtıra okunduktan sonra herkes, başbakanın darbeye öğrenerek bir davranışa geçtiğini söyleyecekti. Demirel, hemen Cumhurbaşkanı ile konuşmak istediğini bildirdi. Hızla başbakanla indi. Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasında o dönemde doğrudan bir telefon hattı vardı. Zorlu durumlarda kullanılması öngörülmüştü. İşte en zorlu zaman. Bu telefondan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı aradı. Aldığı yanıtlar Başbakan Süleyman Demirel'i çileden çıkaracak nitelikteydi. Cumhurbaşkanı Sunay üst kattan henüz inmemişlerdi. Çalışma odasına gelmemişti. Oysa muhtıra artık başbakanlığa dayanmıştı. Henüz kamuoyuna açıklanmamıştı. Sonunda Cevdet Sunay telefona gelebildi. Başbakan Demirel dedi ki, "Fuat Paşa aracılığıyla gönderdiğiniz haberi aldım." Sunay yanıtladı, "Sağlığınızı neden olarak gösterip çekilebilirsiniz. Daha zaman var. İyi de olur Süleyman Bey." Fotoğraflarından sağlık akarken bu nedeni öne sürüp istifa etmek çok ama çok ilkel bir yöntemdi. Süleyman Demirel, "Sağlık nedeniyle istifa edemem. Bunu yapamam. Yapabileceğim şudur. Derhal parlamentoya giderim, güven onu isterim. Güvensizlik oyu ile hemen düşerim. Yeter ki siz muhtırayı bir süre durdurun. Radyonun açıklanması engelleyin," dedi Sunay'a. Amacı şuydu. Hiç değilse demokratik rejim içine çekilmek, ordu darbesiyle düşüp geleceği ipotek koymamak. Ama daha sonraki yıllar kulaklarında sürekli çınlayan Sunay'ın sesi her umudu kesti, attı. "Beni de devreden çıkarlar Süleyman Bey." Olay bitmişti. Radyo 12 Mart muhtırasını okurken Demirel başbakanlıkta istifa mektubunu yazıyordu. Komutanların anayasayı çiğnediğine, ilişkin sözcüklerine, arkadaşlara engel oldular. Ama Demirel demokratik düzenlerde bu tür davranışlarla hükümetleri istifaya zorlamanın rejim açısından kabul edilebilir bir davranış olmadığını yazılmasına direndi. Başbakanlığın önüne yüzlerce gazeteci dolmuştu. 10. Ama parlamento kapatılacak. Demirel'in özel kalem müdürü Muammer Ekonom, "Başbakanlığa gel, seni Demirel, seni istiyor," dedi. Gazetecinin cirit attığı bir sırada başbakanlığın merdivenlerinden tek başına çıkarak içeri girmemdeki sakıncayı anımsattım Ekonom'a. Yandaki binadan, o sırada toprak mahsulleri ofisiydi, gelip başbakanlığa geçmemi söyledi. Başbakanlık katına girdim. Çevredeki hüzünlü suskunluk insanın dikkatini çekiyordu. Daha ötesi, olağan günlerin o devinimleri, gidip gelmelerle insanın içini ısıtan ortamı yok olmuştu. Otacılar bile duvar diplerine çekilmişler, aralarında fısıldaşıyorlardı. Koruma polisleri ortada yoktu. Beni başbakanın çalışma odasına aldılar. Demirel, yuvarlak masanın çevresindeki bir koltukta oturuyordu. Beni görünce ellerini havaya kaldırdı. "Bir şey söyleme, istihbaratın haklı çıktı," gibi bir davranışta bulundu. Oturduk. "Herkese sordum," dedi. "Ne dersin, ne yapılabilir bu ortamda?" "Siz bana bakmayın," diye yanıtladım. "Ben gazeteciyim. Hem de doğam başka istekler uyandırır bende." "Ne gibi?" diye sordu. "Ben olsam muhtarı dikkate almam, istifade etmem, parlamentoya giderim," dedim. Elini başına gezdirdi. "İyi ama," dedi. "Bilgi aldık, muhtıra da çık. Eğer istifa etmezsem parlamentoyu da kapayacaklar, yönetime tümüyle el koyacaklar." Köşke çıkıp istifasını vermedi. Müsteşar muavini Muhlis Fer, istifa mektubunu Çankaya götürdü. 12 Mart muhtırasında dile getirilen ünlü reformist istek yerine getirilmişti. Ve Türkiye'de bir ara rejim başladı. Tek sakıncasız yanı, parlamentonun açık kalmasıydı. 1973 seçimlerine uzanan bir dönemde partiler üstü hükümetler kuruldu, çöktü, yenileri geldi. Bu dönemde Türkiye çok ilginç siyasal sahneleri bütünüyle yaşadı. Artık yeniden başbakan olamayacağı genel kanısına, hatta devlet yöneticilerin ağır demeçlerine karşın Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel günü geldi, yeniden hükümet oldu. 1971 öncesine, 1971 dönemine ve sonrasına damgasını vuran ünlü kişilerin nerelerden nereye vardığını hep birlikte izledik. 1971 Yüksek Cuntası ile Adalet Partisi Genel Başkanı Demirel arasındaki savaşımları ayrıntılarıyla izledik. Türkiye'nin nereden nereye kaydığını gördük, yaşadık. 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilginç yanlarını öykü gibi not defterimize yazdık. Anarşinin ne olduğunu 1971'den başlayarak izledik ve bu konuda devletin anayasal kuruluşlarının 1971'den beri davranışlarını iç yüzleriyle gördük. Kim haklıydı, kim haksızdı? Günü gelecek, bütün gerçekler belgeleriyle göz önüne serilecek. Bu umudumuzu hiç yitirmedik. Gerçekleri olduğu gibi yazabileceğimiz günleri bekleyerek, bu umudumuzu her gün pekiştirerek, işte 6. cildin eşiğine geldik. Sayfa 371. Bir resim. Yeni gündem. 1-15 Ağustos 1985 tarih, 27 sayılı Yeni Gündem dergisinde Aydın Köymen'in, Cüneyt Arcıyürek'le Tülay Cengiz'in Muhsin Batur'la yapmış olduğu konuşmalar yayınlandı. Cüneyt Arcıyürek Açıklıyor dizisinin 5. cildini ilgilendiren bu iki konuşmayı derginin giriş yazısıyla birlikte kitabın bu yeni basımına eklemeyi yararlı gördük. Bilgi Yayın Evi. Askerlik ve politika birbirine taban tabana zıttır. Ne var ki modern toplumlardaki politikacı ve asker aynı örgütlenmede, yani devlette, birlikte, yakın ilişkiler içinde bulunmak durumundadır. Politikacı ve asker birlikte yaptıkları işe ayrı merceklerden bakarlar. Politikacı, hedefe dolambaçlı ama olabildiği kadar güvenli yollardan gitmeyi yeğlerken, asker daima dost doğru gider. Asker, gerçekleri açık ve basit bulur, kararlı olmak koşuluyla değiştirilemeyecek gerçek olmadığını inanır. Politikacı ise gerçekleri basit değil, karmaşık, açık değil, örtülü olduğu inancındadır ve onları kurnazlıkla, hesapla yakalamaya çalışır. İyi bir politikacı daima uzun vadeli düşünür. Buna karşılık asker genellikle yakın görüşlüdür. Kamuoyu politikacı için en az ilkeler kadar önemlidir. Politikacı, somut durumun somut tahliline göre hedefini belirlerken, asker somut durum karşısında daha çok doğru bildiği ilkelere göre vaziyet alır. Bu zıt özellikler, politikacılarla askerler arasındaki çeşitli anlaşmazlıkların doğmasına yol açar. Kamuoyunu hesaba katan, değerler hakkı yanında etkileri de göz önüne alan politikacı, askerin gözüne inanılmaz, güvenilmez, kaypak bir insandır. Askerin boyutlarla beslenen kafası, politikacının tavizkar, uzlaşmacı davranışlarını kavramakta, anlamlandırmakta güçlük çeker. Politikacı, askerin politikaya karışmamasını, asker ise politikacının devlet yönetimini politikaya alet etmemesini ister. Demokrasilerde politikacı ile askerlerin birbirlerinden hoşnutlanmamaları giderilmesi güç bir gerçek olarak kabul edilir. Fakat aynı zamanda da tebessümle karşılanır. Politikacı-asker çelişkisi Batı demokrasilerinde mizahın baş konularındandır. Devleti yönetenlerle silah gücünü elinde tutanlar arasında bir uzaklık olması hoş görülür. Türkiye'de ise 1950'li yıllara kadar politikacı-asker çelişkisine pek rastlanmaz. Çünkü bu iki kesim tek parti çatısı altında bir bütün oluşturmuş, asker-politikacı tipi tek partinin belirgin bir özelliği olmuştur.